Merhabalar. Future of Work Coach Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Şahan. Sizlerle birlikte geleceğin iş dünyasında öne çıkmak için bazı bilgiler, beceriler, yetenekler geliştirmeyi, bazı küçük life hacklerini keşfetmeyi ve hem bilimsel hem de hayattan bilgileri paylaşmayı istiyorum. Bugünkü konumuz, iş dünyasının öne çıkmak için ve tutkuyla yapacağınız işi bulmanıza yardımcı olacak bazı CV ipuçları. Evet, biliyorum. CV dediğimiz zaman biraz hiç sevmediğimiz konular oluyor. Uzun zamandır ertelediğimiz konu belki de. Hep güncelleyeceğim diyoruz ama bir türlü fırsat yaratmıyoruz. Elimiz gitmiyor değil mi o CV'lere? Oysa ki kendimizi göstermemiz için en önemli şeylerden birisi de özgeçmişimiz. Ama şimdi bugün sizlerle bunu birazcık daha kolaylaştırıp biraz daha neden odaklı CV nasıl yaratılır, nasıl bunu keşfedebiliriz onu konuşmak istiyorum. Birçoğunuzun çevresinde mutlaka işini severek yapan insanlar vardır. Onlar işine tutkuyla bağlı olan insanlardır, öyle değil mi? Sabah kalkarken bir sebepleri vardır, yataktan kalkma sebepleri, nedenleri vardır. Yani Japonların çok sevdiğim kelimesi ikigai'leri vardır. Akşam yatarken de güzel tatmin olmuş bir şekilde kafalarını yastığa koyarlar. Yani bunu kelimelerle ifade edemeseler de işlerini, nedenlerini hayata geçirmek için yaptığı şeylerden biri olarak belki de kendilerinden daha büyük bir nedenin parçası olduklarını düşünürler. Haklıdırlar da. Çünkü yaptıkları işin karşılığını sadece aldıkları maaş olarak görmezler. O yüzden işlerini bu derece tutkuyla yaparlar. Tutkuyla yapacağınız bir iş bulmanın ilk adımı sizin nelerin tatmin edeceğini ve ilham vereceğini belirlemektir. Bu yüzden de ilk olarak nedeniniz ile başlamalısınız. Nedenlerimizi keşfetmedikçe, onlar netleşmedikçe belki de günde yüzlerce farklı pozisyona başvurabilirsiniz. Hepsi copy paste başvurular da olabilir. Ama 3 tane eğer nedeninize uygun, gayet odaklı, gayet emek harcayarak yaptığınız başvuru o 100 tanesinden belki de daha fazla şans getirecek size. Şimdi bunu belki kendinizi bazı alanda nitelikli gördüğünüz için ve belirli alanda tecrübeniz olduğu için sadece o alanlarla kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Sadece oralarda, o sektörde çalışmak için kendinizi limitliyor olabilirsiniz. Nedenlerinizden ya isteklerinizden ziyade neye odaklanıyor olabilirsiniz? Ya hatırlıyorsanız küçükken bize ne yapıyorsun diye sordukları zaman oyun oynuyorum, yemek yiyorum, kitap okuyorum diye cevap verdik. Oysa ki şimdi ne yapıyorsun sorusunun cevabı yaptığımız işler, değil mi? Şu iş yapıyorum, şurada çalışıyorum gibi. Şimdi sadece yetenekli olduğun ve maaşı iyi olan bir işe odaklandığında yani çalıştığın şirketlerin kültürüne de adapte olmaya mahkum bırakıyoruz. Doğal olarak da kendini değiştirmeyeceğin ve geliştiremeyeceğin bir kurum kültürünün içine hapsetmiş oluyoruz. Şimdi geçmişte böyle hissettiyseniz eğer siz de yalnız değilsiniz, üzülmeyin. İnsanların %80'i yaptıkları işten tatmin olmuyor maalesef. Ama bunun bir yolu var. Yani daima tutkuyla yaptığınız bir işte çalışmak için ilham almanın bir yolu var. Nedenlerinizi açıkça belirlediğiniz, değerlerinize uygun ve bunu başkalarına söyleyebildiğimizde bize ilham veren insanları, çevreleri ve bize hitap eden şirketleri daha iyi değerlendirebiliriz. Ve bu bilgilerin doğrultusunda da kendimizi memnun edeceğimiz bir işe başvurmak için, harekete geçmek için can atarız. Şimdi uzun dönemde farklı sektörlerdeki pozisyonlar için daha az başvuruda bulunabilirsiniz. Ama tutkuyla yapacağınız işi bulma şansınız çok daha yüksek olabilir. Şimdi bu podcast'in nedenlerini keşfetmeyle ilgili çok değil, birazcık daha pratik bilgiler içerecek. Ama yine mutlaka altın çemberden bahsedeceğim. Şimdi altın çember ya da golden circle dediğimiz olgu biliyorsunuz Simon Sinek'in bulduğu ve benim de çok sevdiğim, hayatıma da uyguladığım bir şey. İsterseniz buna bir giriş yapalım. Bazı insanlar ve kurumlar diğerlerine oranla neden daha yenilikçi, etkileyici ve kârlıdır? Başarılı olanlar arasında bile neden bu kadar az kişi başarılarını sürdürmeye devam ediyor? Simon Sinek dünyadaki en büyük etkiye sahip liderleri incelediğinde hepsinin aynı tarzda düşünce, davranış ve iletişim biçimleri olduğunu ve bunun diğer insanlarınkinden çok farklı olduğu kanısına vardı. Bu iddiasını da altın çember olarak adlandırdı. Çoğu insan ne yaptıklarını, bazıları nasıl yaptıklarını ancak çok az bir kısmını neden yaptıklarını açıklayabilir. Nedenimiz, elimizden gelen en iyisini yaptığımızda bizi yönlendiren en kapsamlı araç veya sebeptir. Sabah yataktan kalkmamız için bize ilham veren şey de budur. İş araması sürecindeki her adımınız neden ile başladığında ve altın çember modeline bağlı kaldığınızda ben eminim ki gerçekten seveceğiniz işi bulma olasılığınız biraz daha artacak. İsterseniz bu terimleri biraz tanıyalım. Neden ne demek? Why? Amacınız, sebepleriniz veya düşünceleriniz. Çok az insan yaptıkları işlerin nedenini açıklayabiliyor maalesef. Nedenler para kazanmayla ilgili değil. Para kazanmak nedeninizin bir sonucu. Nedeniniz bundan biraz daha, hatta çok daha fazlası. Ne iş yaparsanız yapın, nedeniniz sizi tatmin eden ve kalıcı mutluluk getiren eylemleri gerçekleştirmeniz için bir ilham kaynağı. Şimdi diğer bir konu nasıl, how? Nedeninizi gerçekleştirmek için yaptığınız eylemler demek. Nedeninizi bildikten sonra nasıl yaptığınızı belirlemeniz gerekir. En iyisini yapmanızı sağlayan şeyler, kendi güçlü yönleriniz, gerçekleştirdiğiniz aksiyonlar ya da yaşadığınız yol gösterici nitelikteki ilkelerdir. Ve son olay ne? Yani what? Nedeninizi gerçekleştirmenin sonucu. Altın çemberi en etkili hale getirmek ve gerçek anlamda ilham verebilmesi için iki şeyi lütfen aklımızda bulunduralım. Birincisi sıra önemli. Yani nedenden başlamak ve neye doğru gitmek çok önemli. İkincisi de denge. Bu üç seviyede yani neden, nasıl ve ne birbiriyle dengeli olmalıdır. Bu disiplinli, net ve tutarlı olmamız gerektiği anlamına geliyor. Şimdi nedenin netliği çok önemli. Amaç, sebep veya düşünce. Eyleme geçmek için tek motive edici kaynak nedendir. Diğeri nasılın disiplini, değerler veya yol gösterici ilkelerimiz. Nasıl nedeni gerçekleştirmek için yapılan spesifik eylemlerdir. Ve son olarak nenin tutarlılığı, somut kanıtlar veya sonuçlar nedenlerin somut kanıtı da neyi oluşturuyor. Çoğu insan kendilerini ne yaptığına göre tanımlar. İşte ticaret, eğitimci veya insan hakları savunucusu. Ama bu örneklerin altında bazen çok derin daha sebepler yatar. Bir insanın kendi yaptığı faaliyetlerle değerlerini birleştiren ortak bir tutku. Doğamız gereği yaptığımız şeyin yeterli olmadığını biliyoruz maalesef. Belki de bazı deneyimlerimize, yeteneklerimize veya tanıdığımız kişileri işaret ederek kendimizi diğerlerinden ayırt etmek için yaptığımız işi nasıl yaptığımızı açıklıyoruz. Ne veya neden ile başlamak gerçek anlamda bizi diğerlerinden farksız kılar. Daha da kötüsü, kim olduğumuzu veya neden bir şeyler yaptığımızı belirlemek için bizim dış etkilere daha çok odaklanmamıza sebep olur. Rekabet hırsına kapılabilir veya eksik olduğumuz şeylerden, yani mezun olduğumuz okul, yüksek lisans, yeterli iş deneyimi, yeterince yüksek maaş, yani bütün bunlarda eksik olduğumuz şeylerden korkmaya başlarız. Mutluluğumuzu, kim olduğumuza ve dünyevi hislerimize bağladığımızda dengelerimiz de biraz alt üst olabilir. Kendimizi yetersiz buluyoruz. Neden? Ve tam bu noktada ortaya çıkıyor. İçinde yaşadığımız dünya bizden somut şeyler bekliyor. Evet, insanların düşüncelerimizi anlayabilmenin tek yolu söylediğimiz ve yaptığımız şeylerden geçiyor. Nedenimizi bildiğimizde düşüncelerimizi yansıtan şeyleri yapmayı ve söylemeyi seçme şansı yakalıyoruz. Yani her üç seviyenin de neden, nasıl ve ne birbiriyle uyumlu olması çok önemlidir. Çünkü bu kombinasyon bizim daima parmak izimiz oluyor. Peki neden nereden geliyor sizce? Hepimiz aslında kendimizi gerçekleştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz kadarız. Neden? Şimdiye kadarki edindiğimiz deneyimlerden oluşur. Ailemiz, öğretmenlerimiz, hobilerimiz, çalıştığımız işler ve diğer deneyimlerimiz nedenimizin oluşumuna katkıda bulunuyor. Büyürken doğal olarak başarılı olduğumuz zamanlar ve iyi yaptığımız şeyler vardı. Bu doğal yetenekler kendilerini farklı şekillerde ortaya koymuştur. Nedeni belirleyen en önemli nokta bunları tanımlamaktan ve aralarındaki bağlantıyı, paterni görmekten geçer. Çocukluk veya ergenlik dönemimize baktığımızda mutlu olduğumuz ve iyi işler yaptığımız zamanlardaki koşullar ve insanları net bir şekilde tanımlayabildiğimizi aslında bir model ortaya çıkar. Bu model gelecekteki başarımız için de bir reçete haline gelir. Bu reçetede benzer durumlarda ve koşullarda göstermiş olduğumuz başarıyı tekrarlamamızı sağlar. Şöyle düşünün, nedeniniz yani your why bir filtre olarak kullanırsanız kararlarınızı çok daha kolay verebilir, ne de başarılı olup olmayacağınızı öncesinde tanımlayabilir, hatta bunları lehinize çevirebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir egzersiz yapalım birlikte. Nedeninizi kelimelerle ifade edin. Egzersizi. Eğer açık ve belli değilse, onu nasıl ifade edeceğinizi düşünmek için size birkaç soru soracağım. 1. En iyi deneyimlediğiniz hayatınızdaki 3 veya 4 özel anı düşünün. Bu özel anlarda sizi bu kadar başarılı veya mutlu olmanızı sağlayan şey ne oldu? Hayatınızdaki en iyi deneyimleriniz, en mutlu, en başarılı hissettiğiniz anları düşünün lütfen. 2. Vücudunuza tek kelimelik bir dövme yaptıracak olsaydınız bu ne olurdu? 3. Yaptıracağınız dövme dünyadaki herkesi temsil etseydi bu nasıl bir dünya olurdu? 4. Siz öldükten sonra heykelinizi tek bir cümleyle nasıl ifade ederlerdi? 5. Lütfen aşağıdaki ifadeyi tamamlayın. Her gün nokta noktadan ilham alarak güne başlıyorum. Böylece nokta nokta. Peki, neden kısmını ve altın çembere giriş yaptıktan sonra şimdi özgeçmişe gelelim. Neden özgeçmiş hazırladığınızı hiç düşündünüz mü? Birçoğumuz için CV yaşamın bize sunduğu kötü koşullardan biridir, öyle değil mi? Uzun zamanda insanın kendi kendini bu kadar özetlemesi, 2-3 sayfaya sığdırması hem de bunun tarafından seçileceğini bilmesi insanı daha çok kaygıya sürükleyerek bunu ötelememize ve ertelememize sebep olur. Oysa ki kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi, iş için yeterli niteliklere sahip olduğumuzu ya da en azından birinin bizim hakkında bunları bilmesi gerektiği için bunları yazdığımızı düşünmemiz bizi biraz mecburiyet hissine doğru sürüklüyor. Oysa ki nedenle başlayan ilham verici bir özgeçmiş, şirketin bizi sadece nitelikli olduğumuz için değil, kim olduğumuz ve o şirketle ne kadar uyumlu olduğumuzu göstermek için hazırlanır. Düşüncelerimizi net bir şekilde iletebilmek ve güçlü yönlerimizi, bizi öne çıkaran şeyleri gösterebilmek neden odaklı bir özgeçmişe dayanır. Bu podcast'te aslında mevcut CV'nizde kim olduğunuzu daha net gösteren ilham verici bir belgeye uyarlamanıza yardımcı olur umarım. Sadece ön plana çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda daha da önemlisi bir işe başvurmak ile tutkuyla yapacağınız bir işe başvurmak arasında fark yaratabileceğiniz bir CV oluşturmanıza yardımcı olur. Şimdi bunlar sadece bir örnek benim size vereceklerim. Ama sizin nedenlerinizi olması gerektiğini söyleyen herhangi birinden ziyade kendi içinize dönmeniz ve sizin için size özgü bir şey yaratmanız çok önemli. O yüzden lütfen siz genel geçer kavramlara odaklanmayıp kendiniz için notlar almaya başlayın. İsterseniz bir kağıt kalemi yanınıza alabilirsiniz. Şimdi size bazı fact'ler sunmak istiyorum. Dünya üzerinde 200 milyondan fazla kişi bir iş arıyor. Onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan bu pozisyonları istiyor. Sizin gibi başvuran bazıları belki sizden daha kaliteli, daha qualified dedikleri ya da daha fazla tecrübeye sahip olup belki de şirket içinden birilerini tanıyor. Ve her CV işe alımcıların istediği kadar ilham verici, başarılı da şey bulunamayabilir. Ve üzgünüm, her CV ile başvurduğunuzda size olumlu dönüş olmayabilir. Şimdi bu ilk kısmı tamamladık. Okey. İstediğiniz noktaya gelmek ve CV'nizi de göstermek isterseniz tüm internet sitelerinde, tüm platformlarda yayınlayabilirsiniz. Yine de yayınlamadan önce dilerseniz birkaç noktayı birlikte gözden geçirelim. Şimdi nedenleriyle CV'nize başlamanız işe alınacağınızın garantisini verir mi? Tabii ki hayır. Tamamen niteliksizseniz de istediğiniz kadar can canlı bir CV'niz olsun. Üzgünüm ama sizi kurtarmaz. Bazen bu işe alınmama sebebini sadece sizden de kaynaklanmaz. Özgeçmişinizi inceleyen kişi sizinle aynı düşünceleri ve değerleri paylaşmadığında bile sadece bu sebepten ötürü o iş için uygun görünmeyebilirsiniz. Bu demektir ki bir mülakata çağrıldığınızda diğerlerinden en az bazı rakiplerinizden daha nitelikli olduğunuzu ispatlama yarışına giriyorsunuz. Ama bu yarışa girmekten ziyade lütfen siz gerçekten sizi en iyi kılan şeylere odaklanın. Neden ile başladığımızda karşımızdaki kişiyi büyük bir olasılıkla sadece sahip olduğumuz niteliklerle değil, aynı zamanda değerlerimiz, düşüncelerimizle de etkileyebiliriz. Bu güvenin oluşmasının temeli. Ve güven iyi hazırlanmış bir özgeçmişin içeriğini vermiyor. Güveni, değerlerimizi, düşüncelerimizi paylaşan insanlarla aynı ortamda olduğumuzda ortaya çıkan bir duygu olarak düşünebiliriz. Büyük liderler ve şirketler birbirine güvenen insanların daha iyi bir ekip haline geldiğini bilirler. Şimdi ikna edici bir özgeçmiş hazırlamak lazım. Peki ne yapacağız Gizem? Buradaki odak noktamız format değil, biraz daha içerik olacak. Format konusunda lütfen ve lütfen herhangi bir gramer hatası, yazım hatası, font hatası yapmadığınıza ben eminim. Ama bunlara çok dikkat edin çünkü çok önemli. İçerik olarak da deneyim ve niteliklerinize uygun bir pozisyon için doğru formatı seçin. Diğer adaylardan farklı görünmek uğruna yeni bir şey yapmaya çalışmak her zaman için iyi bir fikir değil. Çünkü gerçekte kim olduğunuzu yansıtmaktan sizi uzaklaştırabilir. Muhasebe pozisyona başvuruyorsanız oldukça renkli, turunculu, şekilli bir şeye, kreatif bir yaratıcı CV'ye ihtiyacınız yok. Eğer entelektüel bir insan değilseniz özgeçmişinizde de onu yazmaya kalkışmayın ne olur. Çünkü bu insanlar sizi daha yakından tanımak için görüşmek istediğinde onlara bahsetmiş olduğunuz niteliklerinizle ilgili size sorular soracak ve onlara ilham vermeniz gerekecek. Tüm güçlü ve zayıf yanlarınızla gurur duyun. Olduğunuz gibi görünün. Hangi formatı seçerseniz seçin, bazı genel özgeçmiş öğeleri aynıdır. Ve bu podcast'te bunu konuşalım. Bu genel öğeler nelerdir? 1. Amaç ya da özet. Bu genellikle sayfanın üst kısmında bulunur ve sizi kısa bir şekilde özetler. 2. Tecrübe. Başarınız ve geçmişte geldiğiniz noktaların, çalıştığınız yerlerin mevcut listesi yer alır. 3. Yetenekler, nitelikler. Eklemek istediğiniz diğer şeyleri burada yazabilirsiniz. Hobilerinizde keyif aldığınız yerlere ekstra sertifikalarınızı. Eğitim ve son olarak eğitim öğretim. Akademik hayatınızın kısa bir tarihi ve geçmişi. Özgeçmişiniz kim olduğunuza, neyi neden yaptığınıza ışık tutmalı. Burada doğru bir şekilde kendinizi ifade ettiğinizden emin olun. Söylediğiniz ve yaptığınız şeylere gerçekten inandığınızda buna inanan başka insanları da bulmaya başlarsınız. Etrafınızı benzer değerlere, düşüncelere sahip insanlarla kuşattığınızda güven kendiliğinden ortaya çıkar. İş ilişkileri de dahil olmak üzere tüm iyi ilişkiler güven üzerine kuruludur. Kişisel ya da iş ortamı açısından ilişkiler insanlar arasındadır. Bu nedenle de CV'niz, iletişim kurmak istediğiniz insanları göz önünde bulundurarak hazırlayın. Yani bunu biraz da randevuya benzetebiliriz. Birinin bizi sadece yaptığımız iş için değil de aynı zamanda kendimiz olduğumuz için sevmesini beklemiyor muyuz? Bu da benzer bir konu. Şimdi, what'tan why'a, yani neden nedene doğru nasıl ilerlenir? Şimdi size standart bir özgeçmişin, yani neden odaklı bir özgeçmişe nasıl dönüştürebileceğini naçizane kısaca açıklamaya çalışayım. Şimdi ilk söyleyeceğim normal sıradan bir özgeçmiş, diğeri de neden odaklı bir özgeçmiş olacak. Bir tane elimizde iletişim, organizasyon ve müşteri hizmetleri konusunda deneyimli bir kişi olsun, onun CV'si olsun. Ne yazmış özette? Projeleri takip ederek birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlayan, motive ve organize olan, toplantı takiplerini sıkı çalışmayla yapan bir bireyim. Güçlü iletişim becerileri ve birden fazla görev yapma yeteneklerinin yanı sıra çeşitli görevlere katkıda bulunmaya istekli olmam, gerekli olan beklentilerin üstündedir, yazmış. Bu standart bir özgeçmiş. Neden odaklı özgeçmişte ise şunu şöyle yazabilirsiniz mesela. Gereken destek verilirse insanların inanılmaz şeyler başarabileceğine inanıyorum. İnsanların hedeflerine ulaşmasında gereken destek ve altyapıyı sağladığımda ve diğerlerini de bu yolda teşvik ettiğimde kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Çünkü ben buyum. Ya da biraz abartıp her Formula 1 pilotunun yanındaki co-pilot'ım falan diyebilirsiniz. Bilmiyorum, şaşırtın. Şimdi profesyonel deneyimlerinizde yaptığınızda mesela şöyle yazabilirsiniz neden odaklı bir CV'de. Proje müdürü olarak görev aldım. Gereken desteği vermekten gurur duyuyorum ve işleri kolaylaştırmanın yollarını bulmayı seviyorum. Müşterilerin zamanında ödeme yapmalarını sağlayan ve bordrosun doğruluğunu arttıran otomatik faturalandırma sistemini hayata geçirdim. İspanyolca ve Rusça resmi belgelerin tam çevirisini gerçekleştirdim gibi. Ya da birlikte çalıştığım ve hizmet ettiğim insanlar için elinden gelenin en iyisini yaptım. Nasıl birinci sınıf bir organizasyonda işte şunları yaptım, buraya rakam koyabilirsiniz. Biraz daha eğitim konusunda da mesela ya da kendi özel yeteneklerinizi anlatırken de insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Psikoloji ve iletişim derslerim bana bu alanda çok büyük katkılar sağladı. Hukuk araştırmaları bana bilgiyi daha organize bir şekilde sunmam için yol gösterdi. Yapı ve düzen hakkında anlayış kazanmaya sahip oldum diye üniversitedeki aldığınız dersleri de açıklayabilirsiniz. Çünkü neden? Şirketler makineleri değil, insanları işe alır. Şimdi siz de birlikte isterseniz bir amaç özet egzersizi yapalım. Ve bu egzersiz özgeçmişinize kim olduğunuzu yansıtacak yönlerinizi ortaya çıkarmaya yardımcı olsun. Olur mu? Hazırsanız başlayalım. Ben naçizane özgeçmişinize nedenle başlayan bir giriş bölümü eklemenizi öneririm. Şimdi size birkaç soru soracağım. Kağıt kaleminizin yanındaysa siz de notları alabilirsiniz. Özgeçmişinizin en kapsamlı teması nedir? Tüm deneyimleriniz kim olduğunuzu anlatmakta nasıl yardımcı oluyor sizce? Bir veya iki cümleyle kim olduğunuza ve yaptığınız işi neden yaptığınızı gösteren geçirerek bir özet yapabilir misiniz? Yaptığınız işi neden yapıyorsunuz ve kimsiniz? Şimdi ikinci kısım, deneyim kısmına geçelim isterseniz. Çalıştığınız şirketleri bir listeleyin. Sevdiğiniz bir şeyi veya üzerinde çalıştığınız bir projeyi spesifik bir örnekle açıklayın. Nedeninizi hayata geçirmeyi sağlayan şirket veya pozisyon hangisi, nedir? Bazı sebeplerden dolayı işten ayrıldınız diye hemen kendinizi lütfen kötü hissetmeyin. Bir şey yapmak, ya yani onu böyle üstünü kapatmak zorunda da hissetmeyin. Ama yaptığınız o iş küçük gibi görünse de başarılı olduğunuz ve üstesinden geldiğiniz bir deneyimi tanımlamak için elinizden gelen çabayı gösterin lütfen. Böyle şeyleri yazabilirsiniz şirketteki performanslarınızın altına. Tabii bu dediğim gibi neden odaklı bir CV? Birazdan yazılım odaklı bir CV içinde gereklilikleri söyleyeceğim. Yetenekler ve nitelikler. Üçüncü kısım. Başardığınız işlerin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu göstermeyi başarırsanız eğer, yani büyük resimde yaptığım şeyler büyük resimde nasıl katkıda bulunuyor, nasıl daha anlamlı hale geliyor, kurumu, birlikte çalıştığım kişileri, daha büyük hedefleri taşımak için neler yaptım ben? Bunları biraz daha spesifik açıklayabilirseniz harika olur. Ve en son eğitimlerinizi listeleyeceksiniz. Burada da az önce verdiğim örnek gibi lütfen en azından yeni mezunsanız o tez konunuzu yazabilirsiniz. Keyif aldığınız dersleri yazabilirsiniz. Projelerinizi yazabilirsiniz. Şimdi biraz bunları tamamladınız diyelim. Kendinizi test etme zamanı. CV'nizi oluşturduktan sonra son halini kontrol etmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlardan ilki cover letter'ınıza bakmadan sadece özgeçmişinizden nasıl biri olduğunuz anlaşılıyor mu? Özgeçmişiniz başarılarınızı iyi yansıtıyor mu? Gerçekleştirdiğiniz bir eylemi kendi yetenekleriniz sayesinde yaptığınızı açıkladınız mı? Kendiniz ve başarınızdan bahsederken tamamen dürüst olduğunuzu düşünüyor musunuz? Başarınızı abartmak işe alınmanızı sağlayabilir. Ama bu gerçekte kim olduğunuzu ve ne yaptığınızın göstergesi değilse sonrasında başınız ağrıyabilir. Özellikle yurt dışında yapılan başvurularda bu çok çok önemli. Etik, dürüstlük ve doğruluk. Abartmak yerine daha çok içeriğe yer verin lütfen. Kendinizi sizi işe alan kişinin yerine koyun. Bu bilgilerin ışığında özgeçmişinizi tekrar bir gözden geçirin. Kim olduğunuzu yansıtsın. Kendinizi işe almanız için gereken donelerin hepsini orada yer verin. Ve eğer kendi kontrolleriniz bittiyse belki başka birinden de özgeçmişinizle ilgili geri bildirim rica edebilirsiniz. Onlar da size izin verin. Nasıl feedback veriyorlar? Onları da dikkate alın lütfen. Sizinle ilgili yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarını sorun. Ve şimdi, tamam, insan odaklı ve neden odaklı CV böyle oluşturuluyordu. Ama bir konu var. İnsanlara karşı makineler. Maalesef birçok şirketin özgeçmişleri incelemek için insanlardan ziyade bilgisayar programları kullandıklarını biliyor musunuz? Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlarla bir networking, güvene dayalı ilişkiler kurmanın, tutkuyla yapacağınız bir iş bulmanızı sağlayacağını söylemiştim, evet. Ama bugün iş dünyasında ve özellikle geleceğin iş dünyasında iş arama işleminizin en azından bir kısmı online yazılım tarafından yapılıyor. Ve özgeçmişiniz alakasız şirketlere gidiyor ya da alakalı ve istediğiniz şirketlere hiç gitmiyor. Bu gibi durumlarda CV'niz büyük ihtimalle bu yazılım uygulamaları tarafından taranıyor ve eğer sadece bu taramalardan geçenler yöneticiliği tarafından incelenme şansı buluyor. Her ne kadar az önce dediğim gibi bu podcast birazdan neden odaklı ve insan odaklı olsa da amacımız nihayetinde sizin tutkuyla yapacağınız bir işi bulmanıza yardımcı olmak olduğu için şimdi biraz da bu yazılımı nasıl hackleriz, biraz daha buna odaklı bir CV nasıl oluştururuz onu konuşalım. Hatta bence lütfen iki tane CV oluşturun. Bir tanesi de mutlaka bu yazılımlar için olsun. Şimdi bu bazı fake'ler var. Bunlar da nedir? Şimdi içeriğin değişmesi şöyle bir şey oluyor. İnsan olmayan işe alımcılar için yani yazılımlar için özgeçmişin etkinliğini en üst seviyeye çıkaracak şekilde biçimlendirmek gerek. Şimdi neler yapabiliriz? 1. Anahtar kelimeler belirleyebilirsiniz. İşe alım yazılımı özgeçmişinizi şirketin işi alma yöneticisi tarafından belirlenen ölçütlere uyan anahtar kelimelerle tarar. Yani iletişim beceriminiz, yazılım ve teknoloji yeterlikleriniz, kimlik bilgileriniz, sertifikalarınız. Eğer bu anahtar kelimeleriniz uygunsa seçilirsiniz. Lütfen siz bu anahtar kelimelerinizi öne çıkartmaya çalışın. Çok fazla bulamazsanız da içeriğinizi zenginleştirmeye çalışın. Bunu aslında SEO gibi düşünebiliriz ya da hashtagler olarak düşünebiliriz. Şimdi bir ilan çıktı diyelim. Bu ilan içeriğiyle en iyi eşleşen kelimeleri seçin lütfen. CV'nizde kullanın bunları. Çünkü bu anahtar kelimeler çoğunlukla işe alınacak pozisyon için belirtilen beceri ve gereksinimlere odaklı. Bu fırsatı güçlü bir şekilde tanımlayan veya temsil eden belli kelimeleri veya terimleri siz de CV'nizde ekleyin ve tanımlayın. Bu sizin güçlü yanlarınızı ve yeteneklerinizi tam anlamıyla yansıtan kelimeleri ve cümleleri kullanın. Çünkü yazılımlar genelde bilgisayarlar %80 ve %90 CV'yi elerler. Çünkü anahtar kelimeler uygun değildir ya da yoktur o CV'de. O yüzden elenmiş olabilirsiniz. Lütfen bunlara özen gösterin. Diğer bir madde de basit tutun. Yani bir sürü chartlar, grafikler, tablolar, resimler bilgisayar yazılımı tarafından algılanmayacak. Özgeçmişinizi bu versiyonunda insan gözüyle bakıldığı gibi görsel yapmanıza gerek yok. Çünkü bilgisayarlar sadece dataya bakıyor ve dediğim gibi anahtar kelimelere bakıyor. Şöyle bir Word Cloud diye bir uygulama da var, web sitesi de var. Kendi kelime bulutunuzu ya da hashtag bulutunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi bu ölçütlere uyan, arama kriterlerine uyan, ilanda yer alan anahtar kelimeleri baştan sona biçimde CV'nizin sonuna da ekleyebilirsiniz. Böyle olarak üst sıraları taşırsınız kesinlikle. Eğer içerikte, eğitimde ya da deneyiminizde o anahtar kelimeleri kullanamadıysanız CV'nizin sonuna böyle bir ek yapabilirsiniz. Virgülle ya da noktayla ayırabilirsiniz. Hani Microsoft Office, Project Manager, virgül, Management, Facilitator, virgül, Lean gibi böyle keywordler ya da hashtagler. Hatta farklı varyasyonlarını da oluşturabilirsiniz. Mesela eğitim vermekse uzmanlığınız, eğitim, eğitimci, koçluk yapmak, koç vesaire gibi şeyleri de ekleyebilirsiniz. Bunları dahil edersiniz yine dediğim gibi sıralamada üst sıralara çıkabilirsiniz. Bir de cover letter'ınızı hatırlayın. Şimdi işe alım yazılımı sadece özgeçmişleri incelemek için değil, cover letter'ınızı da gözden geçiriyor. Oradaki CV'nizdeki anahtar kelimeleri de mutlaka cover letter'ınızda da yer alsın. Evet, işte burada alternatif özgeçmişinizi düşünmenizi ve belki yaratmanız için birkaç temel fikir. Şimdi bu tarzda özgeçmiş birçok online kaynakta var. Onları da bakabilirsiniz lütfen. Onları inceleyin ve kendinize uygun, özgün bir CV formatı oluşturun. Çünkü şimdi artık İlk bölümde daha altın çemberi, neden, nasıl ve neye göre iletişim kurmanın öneminden bahsettik. Artık bunun farkındasınız diye düşünüyorum. Anlaşılması basit bir kavram ama pratiğe dökmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Her zaman doğru bir şekilde kendi nedenimizi, amacımızı, sebebimizi, kendi düşüncelerimizden yola çıkarak böyle o şeyi açıklayamayabiliyoruz. Tutkuyla yapacağımız bir işe de bir adım yaklaşmak için ama kendimizi net ve iyi ifade etmemiz şart. Çünkü işlerini tutkuyla yapan insanlar yaptıkları şeyleri daha anlamlı bulurlar. Bir fark yarattıklarını hissederek mutlu olurlar. Ve işinde mutlu olan insanlar da etrafına da biraz daha pozitif etki yaratırlar değil mi? Evlerine, işlerine, ailelerine, arkadaşlarına, komşularına, sokaktaki kişiye. Şimdi bir neden odaklı özgeçmişte dünya barışı sağlanmayacağının farkındayım. Ama bir adım en azından. Optimist, realistik optimist olduğum için ben. Eğer siz de neden odaklı bir özgeçmiş, güzel bir cover letter, elevator pitch dediğim 30 saniyelik kendini net ve iyi ifade etme ve harika bir mülakat deneyimiyle haftada 5 gün katlanabileceğiniz değil de sevebildiğiniz bir işe bulursanız ve bunu da tutkuyla yaparsanız ne kadar harika. Ben çok mutlu olurum kendi adıma. Dünya açısından da bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Şimdi iş ararken tamam gizem iyi güzel hoş da işte maaş, tazminat, sigorta, diğer yan haklara da odaklanmak tabii ki gerekli ve çok kolay değil mi? Onlar sizin kafanızda nettir. Diğerleri zaten net olmayan konular bizi biraz daha kararsızlığa itiyor. Bunlar tabii ki de önemli. Ama önemli olan başka şeyler de var. Bunu siz de biliyorsunuz. Bizi sürekli mutlu olmak, sürekli bize mutluluk getirmesi mümkün değil olayların ve hayatın. Ama yaptığınız işi daha anlamlı yapabilmek ilk direkt bu işe alım sürecinde başlıyor. Lütfen sizi bile bile mutsuz hissettirecek bir işe de gidip başvurmayın. İşe başvuru konusunda lütfen birazcık daha iyi eleme yapın ve odaklı başvurun derim. Çünkü insanların büyük bir kısmının her gün uyandıkları işe gitmek için kendilerine ilham buldukları ve işinden tatmin olmuş bir şekilde de günü bitirdikleri bir dünyayı hayal etsenize. İşte benim inşa etmeye çalıştığım, naçizane destek olmaya çalıştığım dünya da bu. Biraz daha insanların işini severek ve tutkuyla yapmaları, bize ilham vermeleri, birlikte bir yükselmemiz çok önemli. Siz de bunun bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir ricam olacak. Tutkuyla yapacağınız bir işte çalışmaya başladığınızda sevincinizi bizle de paylaşmak ister misiniz? Ne olur bana istediğiniz zaman futureofworkcoach.com ve gizemsahan.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben kendimi sürekli gelişmek için uğraşıyorum. Sizin geri bildirimleriniz ve başarılı öyküleriniz de çok çok değerli. Bizimle paylaşarak buna da katkı bulunursanız çok mutlu olurum. Ben de sizi gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edeceğim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeni bir podcast'te, yeni bir günde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.